Şimdi ikinci tur sorularımıza geçmek gerekirse Elvan Hanım, size geri dönüyorum. Bu çalışmaların ortaya çıkış nedeninde ağırlıklı olarak bir müşteri talebiyle birlikte gelen bazı çalışmalar oldu demiştiniz. Ayrıca ihracat yapan bir firma olmanız nedeniyle aslında uluslararası bazda satın alma süreçleriyle ilgili olan değişiklikler veya büyük firmaların, global ölçekli firmaların aldıkları kararlar noktasında da tabii ihracatçılarımız bundan etkilenip kendilerini adapte etmek durumunda kalıyorlar. Siz orta uzun vadede ne tarz çalışmaların üzerinde durmak istiyorsunuz bu süreçte, bundan sonrasında? Karşılaştığınız bazı güçlükler varsa onlardan da bahsederseniz bu bağlamda, ikisini birden alalım durumumuzda.
Aslında tekstil sektörü şu anda dünyadaki karbon salımının %8'inden sorumlu. Eğer hiçbir şey yapmazsak 2050 yılı itibariyle de %26'sından sorumlu olacak. Burada aslında tabii bir şey var, çatışma noktası var. Çünkü tekstil sektörü genel olarak fast fashion dediğimiz şekilde, yani hızlı üretim, hızlı tüketim ve ucuz ürüne dayalı büyümüş bir sektör ve buraya kadar gelmiş bir sektör. Ama şu anda çevreye olan etkileri nedeniyle de tam mercek altına alınmış bir sektör. O yüzden de sektörün devamlılığı sürdürülebilmesi için aslında mutlaka sektörün bu problemlere çare bulması gerekiyor. Çünkü tekstil, yani hazır giyim ürünlerinin %15'i sadece geri toplanıyor. Bu toplanan ürünlerden de yapılan, geri dönüştürülen ürünler dünya üzerindeki toplam kıyafetin sadece %1'i. Aslında baktığınızda gerçek anlamda çok da fazla bir yol alınmış değil. Teknolojinin gerçekten bize çok yardım etmesi gerekiyor. Yaptığımız ürün aslında ucuz bir ürün. Bu şu anlama geliyor: bunu geri dönüştürmek çok masraflı, artı yeteri kadar hızlı değil ve elde ettiğiniz, geri dönüştürdüğünüz malzeme de ilki kadar kaliteli değil. Ama tasarım, moda ve gerçekten de biraz estetik duygulara hitap etmesi gereken de bir ürün satıyorsunuz. O yüzden de albenisinin olması gerekiyor. Bir yedek parça gibi bir şey değil bu. Onun için de aslında hem kalite seviyesinin arttırılması gerekiyor, geri dönüştürülen malzemenin, ve daha da önemlisi gerçekten işlemin kendisinin yeteri kadar karlı olması gerekiyor. Çünkü ürünlerin geri toplanması ve bunların çok da uzağa götürülmeden yakın lokasyonlarda geri dönüştürülmesi ciddi bir yatırım işi. Bu tür teknik problemlerin çözülmesi gerekiyor aslında en başta. Bizler ne planlıyoruz diye sorarsanız, dediğim gibi işimizin devamlılığı için bir kere en başta biz bu projelere devam etmek istiyoruz. Şu anda ilginç bir projeye başladık Avrupa Birliği'nin desteğiyle. COSME projesi. Avrupa Birliği sayesinde 4 ülke, İtalya, Türkiye, Portekiz ve İngiltere'de yürüyen bir proje. İlginç partnerlerimiz var. Özellikle de okumak istiyorum çünkü bunlardan bir tanesi mesela Portekiz'de Villa Nova de Famalicão diye bir belediye. Belediye karar vermiş, orayı tekstil cazibe merkezi haline getirmek istiyorlarmış. O yüzden projeye dahil olmuşlar. Bir diğeri yine STEV diye bir akademi, Portekiz'de tekstil üzerinde çalışan bir akademi. Onun dışında bir inşaat firması var, Baltic Creative diye. Ve onlar da yaptıkları inşaatlarda tekstil odaklı bir pazarlama üzerine çalışıyorlar. Onun için de sürdürülebilir tekstile yönelik bir merkez kurmak için de böyle bir çalışmanın içerisinde yer almışlar. Onun dışında yine İtalya'dan işte Rotto Zero diye bir textile research araştırma merkezi var gibi gibi ve biz varız. Yani burada çok farklı paydaşlar var. Hep multidisipliner diye konuşuyoruz. Gerçekten de şu anda bazı projelerde biz bunu yaşıyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü işbirlikleri çok çok önemli. Gerçekten bu iş, herkes zaten söyledi, tekrarlamaya gerek yok belki ama tek tek altından kalkabileceğimizden çok çok daha büyük. Onun için de bu tür projelerde yer almaya devam edeceğiz. Bu proje şunu yapıyor aslında, KOBİ'lerle tasarımcıları ve startupçıları bir araya getiriyor. Onlara bir eğitim platformu sağlıyor öncelikle. 20 tane farklı konu üzerinde eğitim verilecek ve ondan sonrasında da hackathonlar düzenlenecek. Bootcamp'ler düzenlenecek ve farklı farklı etkinlikler yapılacak. Temel olarak proje böyle bir proje. Bunun dışında tabii ki kendimiz özellikle tedarik zincirimizi kuvvetlendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Şirket olarak sadece konfeksiyon tarafından bahsediyorum. 152 tane tedarikçimiz var. Bunların içerisinde kumaşçılar, dikim fasoncuları, aksesuar satın aldığımız firmalar var. Ve bizim nasıl müşterimizden, onlar bizden bir şeyler talep edip de bizim gelişmemize katkıda bulundularsa, aynı şekilde bütün tedarik zincirini teker teker firmalara gidip eğitim veriyoruz bu konuyla alakalı. Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir malzeme kullanımı, neden bunu yapıyoruz, niye yapmak lazım gibi. Şu anda 26 firmanın eğitimi tamamlanmış durumda ama tabii bu aslında devam edecek bir süreç. Bu da en önemli konularımızdan bir tanesi. Bunun dışında hala da müşterilerimizle beraber ortak yaptığımız programlar da var. Mesela Marks & Spencer'la beraber devam ettirdiğimiz Planar diye bir program var. Burada da yine aslında belki de Marks & Spencer bu konudaki en öncü firmalardan bir tanesiydi. Buna 11-12 sene önce başladılar. Firmanın içerisindeki elektrik kullanımından atık yönetimine kadar tam anlamıyla işletmeyi daha verimli hale getirmek için yaptıkları bir çalışma. Bu da aslında tedarikçi ve müşterinin güzel bir işbirliği. Önümüzde gerçekten çözmemiz gereken temel konulardan bir tanesi su olmadan kumaş boyamak.
Evet.
Çünkü 14 litre su kullanıyoruz bir tane tişörtü yapmak için. Sadece biz
inanılmaz. Bütün sektör.
Evet, tamam. Evet. Tabii ki işin şakası bir tarafa, gerçekten çok ciddi bir rakam bu.
Evet.
O yüzden de su kullanımını azaltmamız için su kullanmadan konuyu çözmemiz gerekiyor. Mevcut teknolojiyle yapabileceğimiz iyileştirmelerin çoğunu yaptık ama artık hani bundan sonrası için bambaşka bir teknolojik adım gerekiyor. Şu anda onun peşindeyiz.
Bununla ilgili bir AG çalışması başlattınız.
Var.
Yani
evet.
Düşünebilirim.
Evet, evet, aynen öyle. Onun dışında bir de recycling ile ilgili bir çalışmamız var. O da en başta bahsettiğim farklı malzemeleri birbirinden gerçekten ayırıp gerçekten upcycling yapabilmek. Çünkü downcycling yapmak çok kolay. Yani kumaşı parçalıyorsunuz, sonra o iplikleri çıkarıp battaniye yapıyorsunuz.
Evet.
O kısımda ilgili hiçbir problem yok zaten. O yapılabiliyor. Ama asıl önemli olan elinizdeki malzemeyi upgrade edip de daha üst seviyede bir ürün yaratmak. Aslında temel olarak bu iki konu üstünde çalışıyoruz.
Yine bu kendi bütçenizden yaptığınız ARGE çalışmaları mı?
Aslında biz bir ARGE merkeziyiz. Bu arada hem ARGE merkezimizde süreç iyileştirme ve operasyonel mükemmellik departmanlarımızda bütün grupta çalışan 76 tane adamımız var. Bunların çalışmaların bir kısmı Avrupa Birliği'nden ya da farklı fonlardan fonlanıyor. Önemli bir kısmını da kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz.
Evet, çok güzel çalışmalar aslında. Özellikle su olmadan kumaş boyamak.
Vallahi evet, o bir ilk olacak o zaman.
Evet. Yurt dışında var mıymış peki hiç?
Yok. Tamamen zaten projeden hepsi yurt dışında yapılıyor.
Evet.
Yani şöyle bir şey yok. Türkiye'deki kaynaklarla biz bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Konu öyle değil. Çünkü tekstil sektörü dünyadaki birçok ülkede var olan bir sektör ve bütün ülkeleri çok yakından ilgilendirdiği için de
global ölçekte işbirlikleri yapmanın faydaları özellikle
kesinlikle
ön planda. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci tur için Erdem Bey, sizin karşılaştığınız temel güçlükler neler?
Ayrıştırma ve tekrar kullanma konusunda aslında bir toplumsal olarak bir bilinç eksikliğimiz var maalesef. Dolayısıyla biz bu konuda bir takım güçlükler çektik açıkçası. Konuyla ilgili eğitimler verdik. Eğitimler de belli bir yere kadar etkili oldu. Sonrasında şey yaptık, yani yönetim ekibi olarak açıkçası bu topladığımız atıklar vesaireyle ilgili kendimiz de gittik. Orada herkesin gözü önünde, ben de dahil olmak üzere üst yönetim, bu atıkların ayrıştırılmasını fabrikanın içerisinde bütün çalışanların önünde yaptık ve açıkçası bu çok etkili oldu. Bundan sonra bu konuda biraz daha duyarlı olmaya başladı şirket çalışanları. Yavaş yavaş gelişiyor bu bilinçimiz. Birden olmuyor. Yani en çok karşılaştığımız güçlük aslında temel eğitimden gelen bir bilinç seviyesi eksikliği bu tip konularda. Biz bunu şirket olarak verdiğimiz eğitimlerle, örnek davranışlarla aşmaya çalışıyoruz. Bunun dışında bir kültür değişimi çalışması yapıyoruz. Çalıştay yaptık. Çalıştay'ın arkasından bir tiyatro gösterisi yaptık. Bu tiyatro gösterisinin konusu tamamen bunun üzerineydi. Tüm çalışanlara. Aynı zamanda bahsetmiştim, bu Dünya Çevre Günü'nde işte eş ve çocukları çağırdık, onlarla bir takım aktiviteler yaptık. Burada bütün çalışanların kullandığı bir ana koridora çalışanların çocuklarını yaptığı bir duvar boyası yaptık. Ki her gün önünden geçerken işte döngüsel ekonomi, atık, çevre konusundaki kendi çocuklarının yaptığı resmi görsünler ve bundan oradaki ufak mesajlardan etkilensinler istedik. Açıkçası bunun gibi çalışmalar yaptık. Yani ağaç ektik, onları zaten bahsetmiştim.
Peki müşterileriniz odaklı talepler veya tedarikçilerinizle yaşadığınız herhangi bir bu aşamada paylaşmak istediğiniz bir çalışma ya da karşılaştığınız herhangi bir güçlük var mıdır ya da yönetmek anlamında bilmiyorum.
Ya bir güçlük yok aslında. Hani harekete geçirdiğinizde aslında günümüzde herkes çevreye duyarlı. Sadece otonom bir şekilde harekete geçmiyor insanlar. Tedarikçilerimizle ilgili bir geliştirme programı başlattık. Bir ekibin içerisinde ARGE'den, kalite kontrolden, üretimden, sağlık emniyet çevre birimimizden arkadaşlarımız var. Yani böyle denetleme gibi değil de onların bilinç seviyelerini arttırıcı, onların da bu konulara katkı sağlayabileceği ziyaretler yapıyoruz. Bunlar yılbaşında planlanıyor. Hangi tedarikçiye kim gidecek gibi. Müşterilerimizden de böyle talepler oluyor. Biz uluslararası bir şirket olduğumuz için açıkçası bizim müşterilerimiz bizi denetlemeye geldiğinde de bu konudaki çalışmaları çok beğeniyorlar. Onlarla da ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tedarikçilerimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Onların bilinç seviyelerini artırıcı bu tip çalışmalar yapıyoruz. Yani bir denetleme havasında değil, bir bilgi paylaşımı, onları da bu sürece dahil etme, onların da bilinç seviyesini arttırma gibi bir yöntem izliyoruz.
Olumlu etkilerini gördünüz mü?
Çok net gördük. Yani direkt kaliteye etkisini de gördük. Sadece çevre değil, direkt kaliteye etkisini de gördük. Çünkü bu şekilde yaklaştığınızda bir kere bir ilişki başlatıyorsunuz ve ilişkiyi çok doğru yerden başlatıyorsunuz. Sadece ticari bir ilişki değil, bir bilgi paylaşımı, duygu paylaşımı yapmış oluyorsunuz tedarikçilerinizle. O noktada size ürün gönderirken ya da sizin üretiminizi yaparken çok daha keyifli, çok daha duyarlı ve çok daha dikkatli üretim yaptıklarını düşünüyorum ben. Biz de tedarikçilerimize teknolojik anlamda da destekte bulunuyoruz. Yani gittiğimizde bir sorun varsa o sorunu çevreyi daha az kirletecek şekilde nasıl çözecekleri konusunda destek de oluyoruz. O onların hem prosesini iyileştiriyor, onların prosesi iyileşince bize de daha kaliteli ürün geliyor. Bu sefer bizim atığımız azalıyor gibi bir döngü söz konusu. Biz çok etkisini gördük, çok ciddi anlamda. Bu sevkiyat birimlerinin, lojistik birimlerinin satın almanın iş yükünü de azaltıyor. Çünkü alternatif tedarikçi bulma, mevcut tedarikçi ilgili yaşanan sorunlar, red ürünleri geri gönderme vesaire gibi süreçler de azalıyor. Bunun da aslında çevreye çok büyük katkısı var. Bu şekilde aksiyonlar alıyoruz.
Çok teşekkürler. Şimdi son 15 dakikamız, bir 5 dakikamız daha var Mahmut Bey'e söz vereceğim. Ondan sonraki 10 dakika aslında katılımcılarımızın sorduğu bazı sorular var. Onların üzerinden geçerek oturumu tamamlamanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Mahmut Bey, biraz evvel biraz daha küresel ölçekli bir bakış açısı üzerinden konuştuk. Bir de bunun tabii daha ulusal bazlı çalışmalara nasıl yansıdığı noktası var. Onunla alakalı olarak da kendi görüşlerinizi sunarsanız sevinirim.
Şimdi tabii burada biz biraz önce küresel ölçekte yaptığımız işlerin küreseldeki katkılarından bahsettik. Ülkeler kalkınma planlarını hazırlarlar ve bu kalkınma planları ülkelerin o önümüzdeki 4 yılda 5 yılda odaklanacağı alanları gösterir. Bu şu bakımdan önemli. Biraz önce bahsettiğimiz file dönecek olursak hükümetlerin atacağı adımlar, politikalar aslında bu filin arka ayağını oluşturuyor. Yani bireyler, işletmeler adım atmak istese de bu arka ayak eğer o adımı atmazsa bu iş sürünerek ilerliyor. Sürünmesine de dilerseniz bir örnek vereyim. Mesela bundan bir 7-8 sene önce, 9 sene önce atık borsaları diye bir şey çıktı. Atık borsaları aslında özel sektörün çok iyi niyetiyle, çok aslında öngörüsüyle, geleceğe dönük güzel bir yaklaşımıyla çıkmıştı. Ama tabii atık yönetmeliğindeki yan ürün tanımı olmadığı için atık borsaları yavaş yavaş tökezleyip yavaş yavaş da durmak zorunda kaldı. Aslında burada şunu çok iyi görmüş oluyoruz. Demek ki işin politika ayağını sağlam olması bu işin yapılmasında önemli bir itici güç. Arka ayak dememin sebebi de oydu. Önemli bir itici güç. Bu itici güç olmadıktan sonra yapılacak işlemler tabii ki birazcık daha altlık bulamadığı için maalesef kadük kalıyorlar. Gelecek 2019-2023 döneminde ülkemizin politikasını belirleyecek 11. Kalkınma Planı'nda döngüsel ekonomiyle ilgili doğrudan atıflar bulunmakta. Bu bizim için aslında geleceğe dair hükümetin bu konuda önemli adımlar atacağını, atıkların yeniden kullanımıyla ilgili sadece sıfır atık politikasıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda önlenmesinde belki de yeniden kullanımında daha çeşitli adımların atılacağına dair bize sinyaller veriyor. Bu bakımdan çok önemli bizim açımızdan. Bu bizim aslında önümüzdeki 5 yılda hükümetin bu yolu açmasıyla beraber aslında önümüzdeki 10 yıl döngüsel ekonomi açısından ülkemizde daha sağlıklı, özel sektörün daha emin adımlarla adım atmasını sağlayacak politikaları işaret ediyor.
Olumlu bir çerçeve var diyebiliriz. Değil mi Mahmut Bey?
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu ve olumlu bir çerçeve görebiliyorum ben 11. Kalkınma Planı'na bakınca.
Peki, çok teşekkürler. Ben kalan zamanımızda katılımcılarımıza sorduğu sorulara aslında biraz yoğunlaşmak istiyorum ama Pelin Hanım görebiliyor musunuz soruları?
Bir tane ilk panelden ikinci panele aktardığınız bir sorumuz vardı.
O soru galiba bana düşüyordu. Hızlıca cevaplayabilirim isterseniz
onu. Olur.
Soru şuydu. Küresel ölçekte karşılaştığımız yeni sorunlar, afetlerle beraber sürdürülebilir kalkınma amaçları da yenilenecek mi diye bir soruydu aslında.
Evet.
Şimdi, 2000 yılında Millennium Development Goals dediğimiz Millennium Kalkınma Hedefleri ortaya kondu. Millennium Kalkınma Hedeflerinin hedefi 2015 yılına kadar küresel ölçekte bazı hedeflere ulaşmaktı. 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçları ortaya kondu ve önümüzdeki 15 yılda atılacak adımlar belirlendi. Bu aslında 15 yıllık süreçte bir tekrar güncellenen, yenilenen aslında bir kalkınma hedefini gösteriyor küresel ölçekte de. Tabii ki bu önümüzdeki 10 yıl bu hedeflere ulaşmak için çok kritik. Aynı zamanda önümüzdeki belki 10 yılın ikinci 5 yılında da hedefleri güncelleyip belki de daha iddialı hedeflerle, daha noktasal hedeflerle küresel ölçekte karşı insanların karşısına çıkacak Birleşmiş Milletler. Bunu şuradan anlayabiliriz. Millennium Kalkınma hedeflerine göre sürdürülebilir kalkınma amaçları daha odaklı, daha net, daha ölçülebilir hedefler, alt hedefler ve göstergeler içeriyordu. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde de bununla ilgili eminim ki daha spesifik konularda daha spesifik hedefler konacaktır.
Peki, çok teşekkürler. Buradan tekrar bakıyorum. Özellikle gözümüzden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, şimdi geldi. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak yolunda iş dünyası ile sivil toplum örgütlerinin işbirlikleri nasıl arttırılabilir? Buna yönelik programlar var mı? Sorumuz var.
Elbette. Yani öncelikli olarak yani Hedefler İçin İş Dünyası platformunun varlığı tam da bu noktada. İş dünyasının iş yapış şeklini değiştirmek için mümkün olan bütün ortaklıkları aslında kurgulamak. Sadece sivil toplum odağında değil, sivil toplumla özel sektörün ve aynı şekilde kamu kurumları ve uluslararası organizasyonların bir arada çalışabilmesi için fırsat sağlamak. Bizim de Hedefler İçin İş Dünyası platformunun aslında ilk varoluş sebebi de bu fırsatları, bu bir araya gelişleri, bu ortaklık kurgularını kolaylaştıracak ortamları yaratmak. Bugün belki bir online ve çevrimiçi bir şekilde bunu kurguladık ama bundan sonrası için özellikle daha inovatif, daha yenilikçi yöntemlerle bu işbirliklerini kurgulamak için
bir araya gelişleri tasarlayacağız.
Erdem Bey, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak?
Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hem sizleri tanıdığıma hem de böyle bir programa katılım imkanı sağladığınız için teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Elvan Hanım, size de bir son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa.
Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle bu bilincin oluşturulması için böyle organizasyonlar çok çok önemli.
Evet. Elvan Hanım da vurguladığı gibi bu aslında bir organizasyon zincirinin ilk aşaması gibi değerlendirmek lazım. Bundan sonra biraz daha somut çalışmaların ne çizgide ilerlemesi gerektiği konusunda daha yoğun çalışmalarımız da olacak. Yani yeni bir şey denedik, online çevrimçi bizim için çok yeni oldu ama katılımı da oldukça yüksek gördük. Bu da bizi motive etti ayrıca. Çok teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Diğer aşamalarda da sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Ve iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.